defteri. Akıl Defteri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Hülya Aydoğan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftal Orhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Stüdyomuza merhabalar.
Merhabalar.
Bugün son yıllarda dünyada da çok gündemde olan, konuşulan, hakkında çok sayıda hatta kitap yazılan bir konudan bahsetmenizi isteyeceğiz bize. Nedir derseniz bugün şükrü konuşalım değil mi?
Evet, şükür. Şükür, evet.
Şükür nasıl bu kadar gündeme geldi? Yani sizce nedeni nedir?
Şimdi Dilek Hanım, şu bir gerçek ki modern insan ne kadar eşyaya ve teknolojik imkana sahip olursa olsun görüyoruz ki mutsuz. Günümüz tüketim kültürü insanların dikkatlerini neye sahip olduklarına değil de neye sahip olmadıklarına yönlendirdiğinden insanların hayat memnuniyeti ve şükrü gitgide azalıyor. Evet. Tüketim çağında ne kadar tüketirseniz o kadar mutlu olursunuz dense de insan sahip olduğu eşyaya belli bir zaman sonra alışıyor ve biz buna hedonik kanıksama deniyor. Buna psikolojide.
Psikolojide evet. Bu şekilde adlandırılıyor. Evet. Peki yani biz elde etmek için geceyi gündüze kattığımız eşyalar bir anlamda sıradanlaşıp değersizleşiyor mu?
Evet, aslında tam da öyle. Size zevk ve mutluluk vermez hale geliyor. Piyango talihleri arasında yapılan araştırmada bile bir anda büyük bir varlığa sahip olan insanların bu mutluluklarının ömür boyu sürmediği ortaya çıkmış.
Evet. Oysa biz onları çok farklı düşünürüz.
Değil mi?
Yani
evet.
Ömür boyu çok mutlu olmuşlardır ya da olacaklardır.
Ömür boyu yetecek kadar zaten paraları evet. ve eşyaları var diye düşünüyoruz. Durum hiç öyle değil aslında. Brigham ve arkadaşları piyango talihleri arasında bir araştırma yapmış. Önemli bir araştırma bu. Büyük ikramiye kazanan talihlerin hayatlarını nasıl değiştirdiklerini incelemiş. Sonuç şu, talihliler zengin olmalarına rağmen artık hayattan ve günlük olaylardan daha az zevk alıyor ve kesinlikle daha mutlu değiller.
Evet, enteresan.
Evet, İngiliz bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmada ise piyango talihlilerinin %44'ünün kazandıkları tüm parayı sadece ilk 5 yıl içerisinde harcayarak tükettiklerini tespit etmişler. 2008'de Kaliforniya Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada da büyük ikramiyeyi kazananların mutluluklarının sadece 6 ay sürdüğü anlaşılmış.
Evet, yani buradan da şunu mu çıkartmalıyız? İnsan tükettikçe mutlu olamıyor.
Evet, aynen öyle. Şair İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, tüketim toplumu demek, çocukluk yaşını geçtiği halde çocukça heveslerinden kurtulamamış insanların toplumu demektir diyor. İstiklal şairi Mehmet Akif'in yakın bir dostu var, Abbas Halim Paşa. Bu konuda onun çok güzel bir hatırası var, onu paylaşmak istiyorum. Kendisi Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın da torunu evet. ve çok zengin birisi. Abbas Halim Paşa ile bir gazeteci vapurda söyleşi yapıyor. Vapura her ikisi bilet alarak biniyorlar tabii. Söyleşide Abbas Halim Paşa'ya gazeteci neden bir vapur almadığını ve vapura bilet alarak evet. bindiğini soruyor. Abbas Halim Paşa'nın cevabı çok anlamlı ve çok güzel. Diyor ki, evet bir vapur alabilirim. Hatta bütün vapur hatlarını satın alabilirim. Şehrin bütün vapur hatlarını satın alabilirim. Ama insanın her istediğini yapması çılgınlıktır diyor. Aslında Dilek Hanım bu tam da tüketim toplumu insanın ruh halini yansıtıyor.
Evet.
Şöyle düşünelim. Kendi kendimize satın alma imkanımız varken almadığımız, yapma imkanı varken yapmadığımız kaç tane olay var? Kendimizi ve nefsimizi kontrol ettiğimiz bu şekilde kaç tane olay söyleyebiliriz? Tam tersine çevremize baktığımızda her şey adeta imkanımız yokken bile bir sürü şey tüketmemizi gizli bir emirle emrediyor, öyle değil mi?
Evet, çevremize baktığımızda evet. bunu çok inanılmaz derecede görebiliyoruz. Yani yolda yürürken, gizli emirleri. Yolda yürürken bile reklamları neredeyse izliyor gibiyiz yani.
Evet, fark etmeksizin gizli emirle Alıyoruz.
Peki son yıllarda şükür konusunun yaygın bir şekilde gündeme gelmesi, modern insanın mutluluğa ulaşma arayışının bir göstergesidir diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Ben buraya gelmeden önce şöyle küçük çapta bir araştırma yaptım. Mesela cep telefonu uygulamaları yüklüyoruz ya cep telefonumuza. 163 tane ayrı şükretme uygulaması varmış.
Evet.
Bu kadar olduğunu bilmiyordum yani gerçekten. Mesela şükür diye internette yazdığınızda karşınıza 20.450 bir doküman çıkıyor. Evet, Jenny Kaplan'ın şükrederek yaşama konusunda kaleme aldığı Şükran Günlükleri İngiltere'nin yılın en popüler kitapları arasına giriyor.
Evet.
Tüm bu mutluluk projeleri rafların en önünde ve de çok satıyor. Modern insan gerçekten dediğiniz gibi şükrü keşfetti. Bence iyi ki de etti. Çünkü şükür aynı zamanda bizim kadim geleneğimizin en büyük yapı taşlarından.
Sayın Orhan, peki şükür deyince akla teşekkür gelir, minnet gelir, hamd gelir değil
evet.
mi? Hamd etmektir. Bu kavramları bize anlatır mısınız?
Evet, doğru. Bunlar birbirleriyle çok yakın anlamları olan ifadeler, kelimeler. Şükür, yapılan bir iyiliği fark etmek, ona değer vermek, iyilik edeni iyilikle övmek demektir. Minnettarlık anlamındaki şükür ise terim olarak yaratıcıdan ya da insanlardan gelen iyilikten dolayı minnettarlığı ifade etme, iyiliğe söz veya eylemle karşılık vermek demektir. Türkçe'de Allah'a karşı minnettarlık için şükür ve şükran, insanlara karşı minnettarlık için ise teşekkür kelimeleri kullanılıyor.
Peki şükrün karşıtı nedir?
Şükrün karşıtı aslında şöyle düşündüğümüzde hemen bulabileceğimiz bir ifade. İyiliği inkar etmek, görmeme, iyiliği görmeme ya da nankörlük.
Değil mi?
Evet.
Yani gerçekten de şükrün karşıtı
nankörlük.
Nankörlük, evet. Evet. Görmemek yani. Peki hamd ne anlama gelir?
Şükür, hamd yani övgü kavramına yakın bir anlam taşımakla birlikte hamdin kapsamı biraz daha geniş Dilek Hanım. Nitekim bir kimse hem iyilikleri hem güzel özellikleriyle övülür. Ama şükür veya teşekkür ise sadece iyiliklere karşı gösterilen minnettarlığı anlatır. Hamd daha çok inanç ağırlıklı, şükür ise, teşekkür ise ahlak ağırlıklı bir terimdir.
Peki şükrün de çeşitleri var mı?
Evet, şükrün de çeşitleri var. Bu konuda, bu da burası da çok ilginç. İfade ediş açısından 3 aşamalı şükürden bahsediliyor. Birincisi iyiliği fark ederek, yani kalple şükür. İyiliği fark etmek ve kalple şükür. Yani memnuniyet ve minnet hissi diyebiliriz. Mesela birisi bize çay getirmiş, bundan memnun olmuşuz. Annemiz bize yemek yapmış, memnun olmuşuz bu his. İkincisi, iyiliği vereni övgüyle anmak, yani dille şükür. Memnuniyeti ve minneti sözde ifade etmek, teşekkür etmek. Biraz önceki örnek üzerinden gidecek olursak,
evet.
Çay getiren kişiye teşekkür ederim diyoruz. Annemize yaptığı iyilikten dolayı teşekkür ederim diyoruz. Üçüncüsü ise, ki en önemlisi burası belki, iyiliğin sahibine layık olduğu şekilde karşılık vermek, eylemle şükür. Minnetini eylem ile gösterme, yani karşılık verme. Mesela yine aynı örnek, annemize yaptığı yemekten dolayı teşekkür edip, kalkıp sarılıp belki öpmek.
Evet.
Bir de tabii ki asıl devamı, yemeğin kaldırılmasına ve sofranın toplanmasına
yardım etmek önemli.
Efendim, babamızın verdiği harçlıktan dolayı teşekkür edip sarılıp öpmek. Bir de belki gençlere yönelik bir cümle olacak bu, derslere iyi çalışıp iyi sonuçlar elde ederek minnetimizi göstermektir diyebiliriz.
Galiba en iyisi en sonuncusu.
Evet öyle. Gerçek teşekkür, yapılan iyilik karşısında belki böyle bir çam sakızı, çoban armağanı, bir şeyler yapmak. Yani karşımızdaki kişinin gönlünü hoş etmek. Şükür en azından sözle olmalı.
Evet.
Ama bazılarında sözü bile bulamıyoruz, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Evet, diğer açıdan yapılan kişi karşısı açısından da şükür yine üçe ayrılmış Dilek Hanım. Kendinden üstü olana şükür. Aynı seviyede olan iyiliğe karşılık vererek şükür. Bir de statü olarak aşağıda olan kişilere şükür diyebiliyoruz.
Sayın Orhan, genelde hayat şartları olarak kendinden aşağıda olanlara, aslarına karşı şükrü, teşekkürü biraz ihmal ediyoruz galiba.
Evet, bu konuya dikkat çekmek gerekir. İnsanlar genellikle kendilerinden sosyal statü olarak yüksek olan kişilere teşekkür ederler. Bir iş yerini düşünün. Müdür bir şey yapınca herkes ona teşekkür eder, değil mi?
Evet,
bu güzel aslında. İnsani ilişkiler açısından güzel bir davranış ama asıl teşekkürü bu kişilere değil de astlara yapmak gerekir. Evet, onları da yapalım ama astlarımıza yapmak gerekir. Bu konuda daha hassas olmak gerekir. Mesela size çay getiren insana teşekkür etmek, sokaklarımızı temizleyen işçilere selam vermek, otobüste size yer veren bir gence teşekkür etmek ve her gün çöpünüzü alan insanlara teşekkür etmek gibi. İnsanların güzel yaptığı bir davranışı Dilek Hanım takdir etmek ve teşekkür etmek, kötü yaptığı bir işi eleştirmekten daha zordur. Takdir etmek, teşekkür etmek, eleştirmekten daha fazla kişisel kalite ve erdem ister. Çünkü eleştiri insanın egosunu okşar. Yani birisini eleştiri yaparken bizim kendi egomuzu da okşamış oluyoruz. Takdir etmek ise insanın kendi egosunu aşmayı gerektirir.
Evet, ne güzel şeyler söylediniz Sayın Orhan. Hakikaten günümüzde birçok insan artık kendi egosunu tatmin etmek için yaptığınız her şeyi, her işi eleştirmeye kalkıyor.
Evet.
Elbette eleştiri güzel bir şeydir. Kişinin gelişmesini, değil mi, sağlar?
Elbette eleştiriye açık olmamız lazım.
Eleştiriye açık olmamız lazım ama bu karşı tarafın egosunu tatmin etme biçimindeyse eğer, yani eleştiri yapıcı değil de yıkıcıysa,
evet,
onu da anlıyorsunuz zaten. O
bir
da
faydası
bir işe
da olmuyor. Evet. Yani İşin içerisinde ego girince ego savaşlarına dönüşüyor.
Evet, ego savaşlarına dönüşüyor. Hatta savaşta karşı tarafla belki ego savaşı bile yapmamış oluyor.
Evet.
Kişi kendi kendisiyle, değil mi?
Evet.
Böyle bir savaşın içerisine girmiş,
evet,
oluyor. Peki annemize babamıza teşekkür etmek.
Evet, burası da çok önemli bir nokta. Anne babaya teşekkür, Dilek Hanım, yaratıcıya şükürden sonra en üstün şükür makamı diyebiliriz. Bizim kendi kadim geleneğimizde de bu böyledir. Onun için cennet annelerin ayağının altında.
Evet.
Teşekkürün en asiline, en yücesine layık olduğu için ona o onur verilmiş. Anne babasına teşekkür etmeyen insanla zaten yol arkadaşı olunmaz. İlişkileri çünkü çıkar duygusu üzerine kuruludur. Çıkar duygusu daha ağır basar.
Evet. Sohbetimize biraz ara verelim isterseniz.
Elbette.
Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Majörler tükendi, minörlere yolculuk. Bu selik makamına, bu selik makamına. Geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yollarında. Majörler tükendi, minörlere yolculuk. Selik makamına, bu selik makamına. Aşk için söylenen her söze kandım. Pervane misali ateşe yandım. dilber ateştir bana. Mecazi aşka inandım güneşli havalarda. Buzelik makamına, buzelik makamına.
Bugün şükür konusunu konuşuyoruz dedik Sayın evet. Orhan'la. Hemen şöyle bir soru sorayım istiyorum size. Şükür elindekinin azlığı ya da çokluğuyla ilgili değil.
Evet.
Öyle değil mi yani?
Çünkü
daha üstün bir seviye.
Daha üstün bir seviye. Çünkü aza şükretmesini bilmeyen çoğa da şükretmez. Azlıkla çoklukla ilgili değil. Esas mesele şu ki insanlarda şükrün karakter haline gelmesi gerekir.
Evet.
Şükür kişinin erdemiyle, ahlakıyla ilgili bir değerdir. Öyle olsaydı dünyanın en çok şükreden insanları en çok nimete sahip olan insanlar olurdu. Oysa hayattan en çok şikayet eden insanlar nimetten en çok pay alan insanlar değil mi?
Evet, değil mi? Onlar da görüyoruz. Acaba evet. Bunun nedeni nedir? Bunun nedenini de herhalde kimse çözemedi.
Tabii ben öncelikle şükür duygusunun azlığı diyebiliriz. Açgözlülüğün daha fazla oluşu, doyumsuzluğun daha fazla oluşu.
Ya da şöyle bir şey midir acaba? İnsanlarda var olan bir şey yani duygular o şekilde hep bana olsun diye diye şükür duygusunu kaybetmiş mi oluyorlar?
Evet, aynen öyle.
Evet. Peki şükretmek ileri bir farkındalık bilinci öyle değil mi?
Evet, çok ileri bir farkındalık bilinci yani aslında yaşadığın anın aldığın nefesin farkındalığı. Sahip olduğun iyilik ve güzelliklerin farkında olmak şükür ve onların değerini bilmek, onlara değer vermektir şükür. Şükretmek, eşyaya hükmetmek demektir. Eşyanın üzerinden dünyayı algılayabilmek demektir. Çok kıymetli bir tasavvuf büyüğü var, Ataullah İskenderi Hazretleri. Onun çok güzel bir metni var. Böyle küçük ama çok anlamlı bir metin.
O zaman bizimle paylaşın lütfen.
Evet, bu metin şeyde de geçer. Dinleyicilerimize buradan da önermek isterim. Mustafa Kutlu'nun Yoksulluk İçimizde adlı çok güzel, harika bir hikayesi var. İlk olarak ben orada okumuştum. Diyor ki orada Ataullah İskenderi, talep şan değildir. Razı ol, şan da senin, nam da senin. Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Gömülmeyen şey nabit olmaz. Dünya suretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlar? Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine uzaktan bakmayı öğren. Dünya nimeti için zaaf haline düşersin. Ona doğru koşma. Şükür ipi elinde ya.
Evet, gerçekten çok böyle kısa ama çok anlamlı.
Evet.
Çok anlamlı.
Rahmet olsun diyelim.
Rahmet olsun evet. Gerçekten. Varlığını bilinmezlik toprağına göm diyor.
Evet.
Ne kadar anlamlı. Yani her bir satırı çok anlamlı. Peki şükretmek insana neler kazandırır?
Şimdi yine böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de şükür kelimesi ve türevleri 75 yerde geçiyor. Hazreti Peygamber diyor ki iman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür diyor. Ayrıca hemen hemen hepimizin her zaman çok sık kullandığımız bir cümlesi var ya, hani diyor ki insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez diyor. Yani şükür bizim inancımızın en temel yapı taşlarından. Şükür, Dilek Hanım, bizim merhamet duygumuzu geliştiriyor. Daha cömert, daha paylaşımcı ve yardımsever hale gelmemizi sağlıyor. Şükürle insan ilişkilerimizde daha duyarlı oluyoruz ve daha dürüst davranıyoruz. Şefkat ve vefa duygularımızı artırıyor şükür.
Galiba haset duygusunu da yok ediyor değil mi şükür?
Evet, şükür hasedin ve kıskançlığın ilacıdır. Haset ve kıskançlık şükür ile tedavi oluyor. Şükürle öfkemizi, tamahkarlığımızı ve açgözlülüğümüzü yeniyoruz. Şükür, insanı kaygı, endişe ve stresin yıpratıcı etkisinden huzurun, sakinliğin şifasına ulaştırıyor. Evet. Batı'da yapılan araştırmalar var. Şükür ile hayat memnuniyeti, iyi olma ve mutluluk arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor bu araştırmalar. Zamanı gelirse konuşuruz. Evet. İnsanların şükretme düzeyleri arttıkça yaşadıkları hayattan memnun olma ve mutlu olma düzeyleri de artıyor. Şükür kişinin yaşadığı anın kıymetini bilmesini sağlıyor. Hayatın acı ve sıkıntılarıyla baş etmede çok temel destek duygulardan şükür. Ve şükür affetmeyi ve iyimserliği de artırıyor Dilek evet. Hanım. Sizin bakış açınızı değiştiriyor şükür. Mesela hep biliriz birisi bir derdini anlattığında karşısındaki dese ki olsun hani buna da şükür dediğinde her şey bir anda değişiveriyor. Ve şükür çözüm üretmemize yardımcı oluyor. Bize çözüm yolları açıyor.
Evet. Bir de şükürle ilgili olarak şükür günlükleri var.
Evet.
Nedir şükür günlükleri? Nasıl yazılır?
Evet, tüketim kültürü insanların dikkatlerini neye sahip olduklarına değil de neye sahip olmadıklarına yönlendiriyor demiştik.
Evet.
Tüketim kültürü insanların hayat memnuniyetini ve şükrü gitgide azaltıyor. Böylelikle günlük hayatta çoğunlukla iyi ve güzel olan pek görülmüyor, gözden kaçırılıyor. Ama kötü ve acı olan şeylere de daha fazla dikkat kesiliyor. Onları belleğimize kaydediyoruz ve tekrar tekrar onları hatırlıyoruz. Sonuçta hayattan daha fazla şikayet eden, sahip olduğu güzellikleri unutan bir hayat sürmeye başlıyoruz.
Evet, bu da aslında çok, değil mi, yanlış ve yıkıcı. Hayatımızda evet. Kötü giden ne varsa ona dikkat edip güzel giden ne varsa onu gözden kaçırıyoruz. Evet. Yani bu çok yanlış bir şey.
Evet, mesela şöyle küçük bir deneyle örneklendirelim. Mesela desek ki şu anda etrafımızda dinleyicilerimize söylemiş olalım. Yeşil olan 3 şey bulun desem. Hemen bu yeşil olan 3 şeye dikkat kesiliriz, öyle değil mi? Bunu söylemeden önce ama onların farkında değildik biz. Şimdi onları biliyoruz. Hayat da böyle. Güzel olan şeylere dikkatinizi verirseniz onları
kaçırmazsınız.
Ama vermezseniz onları kaçırırsınız ve hayatı fark etmeden bir zindana çevirirsiniz. Şükür günlüğü gündelik hayatınızda şükredebileceğiniz irili ufaklı ne varsa onu yazdığınız bir şey. Aslında günlük gibi diyoruz ama yazmasanız da olur. Şart değil bu. Onun farkında olmak burada. Bir farkındalık egzersizi bu. İnsan neticede Dilek Hanım neye dikkat ederse onu görür. Hayatınızda nereye bakarsanız onu görürsünüz. Doğru yerlere, olumlu yerlere bakarsanız doğru şeyler görürsünüz ve hayatınızdan şikayet etmez ve memnun olursunuz. Ama eksiklerinize, kusurlarınıza, aksaklıklara, başarısızlıklara dikkatinizi verirseniz hep şikayet eden, memnuniyetsiz ve mutsuz bir insan olarak yaşarsınız. Shakespeare'in güzel bir sözü var. Diyor ki, sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken sahip olduklarınızı unuttuğunuz için mutsuzsunuz diyor. İngiliz yazar Anna Hart'ın da güzel bir cümlesi var bu konuda. Mutsuzluğun kaynağı şükürsüzlüktür diyor.
Peki tüketim toplumunda yaşıyoruz.
Evet.
Bundan kaçamayız galiba. Almayı, sahip olmayı, tüketmeyi o kadar çok sever hale geldik ki.
Evet, aslında hayatta bir sürü seçeneğimiz var ve çok şanslıyız. Çocuklarımız da öyle. Çok sayıda oyuncakları var, kıyafetleri var, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, teknolojik araç gereçleri derken küçük yaştan birçok şeye sahip oluyorlar. Sahip olmaları kolay olduğu için de değer bilmiyorlar haliyle. Biz de bilmiyoruz tabii. Kolay olduğunda. Tabii aslında çocuklarımıza alamazsın, yapamazsın yerine değer vermeyi ve sahip oldukları için şükretmeyi öğretmek lazım. Bir de bu da çok önemli. Hayat şartları bizden iyi olan insanlara değil de zor şartlarda yaşayan insanlara bakmayı öğretmeliyiz. Onlara dokunmayı, onlarla iletişim kurmalarını sağlamalıyız çocuklarımızın. Hayatın bir de kendi şartlarından ibaret olmadıklarını görmeliler. Hayatta tükettiğimiz çok eşyamız oluyor. Çocuklarımızın da sahip olacakları çok eşya olacak elbette. Renk renk, çeşit çeşit. Tüketim kültürü bize bunu zorluyor. İhtiyaçmış gibi gösteriyor, öyle değil mi?
Evet.
Peki mutlu olacak mıyız ya da çocuklarımız mutlu olacak mı? Değerini bilirsek evet, ya da onlar değerini bilirse olacaktır. Çocuklarımıza bir topluluğa ait olmanın ve kendini değerli hissetmenin kullandığı ayakkabı ya da çanta markasıyla olmadığını öğretmemiz lazım.
Evet.
Bunu anlatarak değil de tabii çocuklarımıza örnek olarak öğretmek lazım. Zaten çocuk ancak örnek olduğunuz zaman öğrenir. Sahip olmadıklarımıza odaklanıp üzülmek yerine elimizdekilerin değerini bilip kendimizi mutlu hissetmek gerçekten çok şeyi değiştiriyor.
Şimdi biraz önce de sormuştum, hani şükür günlükleri var
evet
diye. Bunlar nasıl yazılıyor? Dinleyicilerimize örnekler verebilir misiniz? Yani içeriği de önemli elbette.
Evet, aslında çok basit. Günün sonunda 3-5 tane şükür duyduğunuz, şükretmeyi hissettiğiniz konuyla ilgili defterinize yazıyorsunuz. Bunun için biraz düşünmeniz normal, hatta iyi. Çünkü onun üzerinde düşünmüş oluyorsunuz, ona biraz odaklanmış oluyorsunuz. Nelere şükredebiliriz peki? Elbette şükür hissettiğiniz her şeye şükredebiliriz. Tabii bu ne kadar çoksa o kadar iyidir aslında. Birkaç örnek verelim. Mesela sağlığınıza şükretmek, değil mi?
Evet.
Ona sahip olmayan ne kadar insan var, ona şükretmek. Hayatınızda olan kişilere şükretmek, hayatınızda olan imkanlara şükretmek. Peki bunları fark etmiyoruz bile, öyle değil mi? Annemizin, babamızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın varlığını hissetmiyoruz bile. Ya da imkanlarımızın. Hayatımızda olan eşyalara şükretmek. Ona sahip olmak isteyen ne kadar insan vardır. Hayatınızda olan kişilere ve hayatınızda belki eskiden olup da şu anda olmayan zorluklara şükretmek.
Sayın Orhan, süremizin sonuna geldik. Merak ettim, bugünlüklerin bilimsel sonuçları var mı?
Evet, var Dilek Hanım. Şükür günlüğü pozitif psikolojinin önemli bir parçası. Pozitif psikolojinin öncülerinden Martin Seligman'ın da çok sıkça kullandığı bir egzersiz. Bu noktada American Psychological Association'ın yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmadan bahsetmek isterim size. Bulgular kısaca şöyle. Sahip olduklarına şükredenlerin ruh hali her zaman çok daha yüksek. Uykuları çok daha düzenli ve kendilerini yorgun hissetme oranları gözle görülür bir biçimde daha iyi.
Evet.
Başka bulgular da var. Mesela şükreden insanlar daha az kalp rahatsızlıklarına yakalanıyorlar. Şükür günlüğü tutan öğrenciler daha az negatif duygu taşıyor, okul çalışmalarından daha memnun kalıyor, daha çok hayattan memnuniyetleri artıyor. Şükretmek tabii ki doğal olarak insanı olumlu bir ruh hali verdiği için fiziksel olarak da daha sağlıklı olmayı destekliyor. Şükreden insanlarda daha az depresyon, kendileriyle ilgili daha az negatif düşünce, travmatik bir olay sonrasında da daha hızlı toparlanma gözlemleniyor. Şükreden insanlar düşük narsist özellikler, daha çok anlaşma, daha çok affedicilik ve daha güçlü, daha uzun ilişkiler yaşıyorlar. Daha az stres ve daha iyi uyku kalitesine sahipler.
Evet, yani diyorsunuz ki bir şükür bin gamı siler.
Evet.
Peki, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim,
sağ olunuz.
Efendim.
Stüdyomuzda eğitim danışmanı ve kişisel gelişim uzmanı Eftel Orhan bizlerle birlikteydi. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla, hoşça kalın. Akıl Defteri.